Ayrım 43. Gora, Rabindranath Tagore. Sayfa 399. Borda Sundari'nin mesajı üzerine gelen Haran Babu'nun yüzünde ciddi bir ifade vardı. Lolita'yı çağırıp meseleyi onunla konuşmalıyız dedi. Lolita gelince Haran Babu hayret verici bir ciddiyetle konuşmaya başladı. Bakın Lolita, bu büyük bir sorumluluk almanız gereken bir durum. Bir yanda dininiz, bir yanda istekleriniz var. Artık hangisini izleyeceğinizi seçmeniz gerekiyor. Söylediklerinin etkisini görmek için bir süre sustu. Doğruluk yolunda böylesi bir örneğin karşısında bütün korkaklar titrer, bütün ikiyüzlüler yok olup giderdi. Onun bu ateşliliği Brahma Samaj için çok önemli bir değerdi. Ama Lolita hiçbir şey söylemedi. Bunu gören Haran Babu sözüne devam etti. Binoy Babu'nun içinde bulunduğunuz durumu göz önüne alarak ya da başka bir nedenle cemaatimizin bir üyesi olmak için hazır olduğunu söylediğini hiç kuşkusuz duymuşsunuzdur. Lolita bunu daha yeni duyuyordu. Herhangi bir şey söylememesine rağmen gözleri parlamış ama bir heykel gibi oturmaya devam etmişti. Paresh Babu diye konuşmasını sürdürdü Haran Babu. Binoy Babu'nun bu istediğinden oldukça memnun kaldı. Ama bunun bizi memnun edecek bir mesele olup olmadığına karar verecek olan sizsiniz. Brahma Samaj'ın adıyla, çılgınca arzularınızı bir kenara bırakarak ve yalnızca inançlarınızı göz önünde bulundurarak kendinize şu soruyu sormanızı istiyorum. Bunda sevinecek herhangi bir şey var mı? Lolita bir şey söylemeyince Haran Babu söylediklerinin büyük bir etki yaptığını düşündü. İyice heyecanlanarak devam etti. Kabul edilmek. Dine kabul töreninin ne kadar kutsal bir an olduğunu söylememe gerek var mı? Peki siz böyle bir törenin kirlenmesine izin verecek misiniz? Mutluluk, rahatlık ya da kişisel bağlılıklar uğruna Brahma Samaj'ı yalanların kucağına atıp yalancılığı onurlandıracak mıyız? Söyleyin Lolita, Brahma Samaj'ın maruz kalacağı bu acı olayda parmağınızın olmasını ister misiniz? Lolita hala bir şey söylemiyordu ama oturduğu sandalyeyi sıkıca kavramıştı. Haran Babu da sözlerine devam etti. Kişisel isteklerin insanların karakterini zayıflatmaktaki gücünün karşı koyulamaz olduğuna kaç kez tanık olmuşumdur. İnsanların zayıflıklarını mazur görmemiz gerektiğini de biliyorum. Ama bu zayıflık yalnızca o kişinin değil, yüzlerce kişinin yaşamını etkilerse, söyleyin bana Lolita, böyle bir zayıflık affedilebilir mi? Tanrı böylesi bir zayıflığı affetme hakkını bize verdi mi? Hayır Panu Babu, hayır diye bağırdı Lolita ayağa kalkıp Haran Babu'nun karşısında durarak. Bizi affetmenize gerek yok. Saldırılarınıza o kadar alıştık ki bizi affetmenizi kimse kaldıramaz. Sonra da hışımla odadan çıktı. Haran Babu'nun söyledikleri Bordas Hundari'nin canını epey sıkmıştı. Çünkü hiçbir şekilde Binoy'u kaybetmek istemiyordu. Ama bütün ısrarları boşunaydı. Bu nedenle öfkeyle Haran Babu'nun yanından ayrıldı. Çok kötü bir duruma düşmüştü. Ne Paresh Babu'yu ne de Haran Babu'yu kendi tarafına çekebiliyordu. Kimse böyle akıl almaz bir duruma düşeceğini düşünemezdi. Haran Babu'ya karşı olan düşünceleri tekrar değişmişti. Öte yandan Binoy, Samaj'a katılma fikri aklında daha tam oluşmamışken kararlılığını büyük coşkuyla ifade etmişti. Ama Brahma Samaj'a doğrudan başvurması ve bu konuda Haran Babu'ya danışması gerektiğini öğrenince bu işi herkesin öğreneceği korkusuyla ürkmüştü. Nereye gidip kimden akıl alacağını bilemiyordu. Bu durumda Anandamoy'a bile gitmesi imkansızdı. Canı yürümek istemiyordu, bu yüzden evine gidip kendini yatağa attı. Akşam olduğunda hizmetçi elinde bir lamba ile içeri girdi. Tam onu gönderirken Satish'in kendisine seslenen sesini duydu. Satish'in kendisini çağırdığını duyunca Binoy tekrar yaşamaya başladığını hissetmişti. Sanki bir çölün ortasında bir yudum su bulmuş gibiydi. O anda kendisini teselli edebilecek tek kişi Satish'ti. Oğlanın sesiyle bütün bitkinliği bir anda yok olmuştu. "Ne oldu kardeşim? Ne var?" diye seslendi dışarıya. Yatağından çıktı, ayakkabılarını bile giymeden hemen aşağı koştu. Aşağı indiğinde avluya açılan küçük kapının önünde Satish ve Borda Sundari'nin beklemekte olduğunu gördü. Demek ki kurtuluş yoktu. Mücadelenin içine tekrar çekiliyordu. Üst kata çıktıklarında Borda Sundari Satish'e çıkıp verandada oturmasını söyledi. Ama Binoy'un yüreği çocuğun böyle gönderilmesine dayanmadı. Oğlana birkaç resimli kitap verip onu içinde bir lambanın yandığı yan odaya götürdü. Geri döner dönmez Borda Sundari bir anda saldırıya geçti. Binoy, Brahma Samaj'da kimseyi tanımadığınıza göre cemaatimizin rahibine vermem için bir mektup yazın. Ben yarın gider, kabul töreninin pazar günü yapılması için bütün hazırlıkları hallederim. Sizin endişe etmenize gerek yok. Binoy çok şaşırmıştı. Ağzından tek bir kelime bile çıkmadı. Ama yine de söz dinleyerek bir mektup yazdı ve Borda Sundari'ye verdi. Ne olursa olsun bu durumdan kurtulmanın bir yolunu bulmalıydı. Yoksa bu işten bir daha geri dönemezdi. Laf arasında Borda Sundari, Lolita ile evliliği konusuna da değindi. Borda Sundari gider gitmez Binoy büyük bir tiksinti duydu. Lolita'nın hatırası bile bundan kurtulamadı. İşin aceleye gelmesi için Lolita'nın Borda Sundari'yi teşvik ettiğini düşünüyordu. Kendisine olan saygısı gittikçe azalırken başkalarına olan saygısı da tükenmekteydi. Öte yandan Borda Sundari eve dönerken Lolita'nın bu haberi duyunca çok sevineceğini düşünüyordu. Çünkü kızının Binoy'u sevdiğini ve Samaj'da evlilikleriyle ilgili bu yüzden büyük bir yaygara koptuğunu anlamıştı. Bunun için kendinden başka herkesi suçlamıştı. Günler boyunca Lolita ile tek kelime konuşmamıştı. Ama şimdi kendi çabaları sayesinde bir çıkış yolu bulunduğuna göre müjdeyi verip inatçı kızıyla barışmaya can atıyordu. Lolita'nın babası her şeyi berbat etmişti. Lolita bile Binoy'u yönlendirmeyi başaramamıştı. Panu babunun da hiçbir yararı olmamıştı. Düğümü çözmek Borda Sundari'ye kalmıştı. Evet evet, bir kadın yarım düzine erkeğin yapamadığını yapabilirdi. Borda Sundari eve döndüğünde Lolita'nın kendisini iyi hissetmediği için erkenden yatmaya gittiğini öğrendi. Ben onu iyileştirmesini bilirim dedi içinden gülümseyerek. Bir lamba alıp yatak odasına gitti. İçeri girdiğinde Lolita'nın uyumadığını, yatağına uzanıp kitap okuduğunu gördü. Lolita hemen doğrulup, anne nerelerdeydiniz diye sordu. Annesinin yanına satışı alarak Binoy'u görmeye gittiğini duyduğu için Lolita'nın sesinde bir miktar kızgınlık vardı. Binoy'u görmeye gittim diye karşılık verdi Borda Sundari. Neden? Nedenmiş dedi Borda Sundari içinden kızgın bir şekilde. Lolita beni yalnızca düşmanı olarak görüyor. Nankör kız. İşte nedeni dedi Borda Sundari. Binoy'un mektubunu Lolita'ya uzatarak. Mektubu okuyunca Lolita kıpkırmızı oldu. Borda Sundari iyice abartıp Binoy'a mektubu yazdırmanın hiç de kolay olmadığını da söyleyince Lolita iyice sinirlenmişti. Bir de üstüne kendisinden başka kimsenin böyle başarılı bir sonuca ulaşamayacağını söyleyerek övünüyordu. Lolita elleriyle yüzünü kapatıp yatağa uzandı. Kızının duygularını açık bir şekilde göstermekten utandığını düşünen annesi de odadan çıktı. Ertesi sabah Brahmo Samaj'a götürmek üzere mektubu almaya gittiğinde Borda Sundari birinin mektubu parçalara ayırmış olduğunu gördü. Ertesi akşam Sucharita, Paresh Babu'yu görmeye gitmek için hazırlanırken hizmetçi bir beyefendinin geldiğini haber verdi. Kim diye sordu Sucharita. Binoy Babu mu? Hizmetçi gelenin Binoy Babu değil uzun boylu beyaz tenli bir adam olduğunu söyledi. Sucharita bunu duyunca ürperdi ve hizmetçiye beyefendiyi yukarı almasını söyledi. Sucharita o gün ne giydiğine ya da nasıl giyindiğine dikkat etmemişti. Aynada kendine baktığında gördüğünden pek memnun kalmadı. Ama üstünü değiştirecek kadar zamanı yoktu. Bu nedenle saçlarını ve kıyafetine biraz çeki düzen vermekle yetindi. Sonra da Gora'nın oturduğu odaya gitti. Masasında Gora'nın kitapları olduğunu unutmuştu. Gora da hemen masanın önünde oturuyordu. Kitaplar Gora'nın gözleri önünde utanmazca yatıyorlardı. Sucharita'nın ne kitapları kaldıracak ne de üstlerini örtecek zamanı vardı. Teyzem uzun zamandır sizi görmek istiyordu dedi Sucharita. Gidip geldiğinizi haber vereyim. Sonra da Gora ile baş başa kalmaya cesaret edemediği için odadan çıkıp teyzesini bulmaya gitti. Birkaç dakika sonra Sucharita yanında Hari Mohini ile döndü. Binoy uzun bir süre Gora'nın yaşamı, fikirleri ve sarsılmaz inancı ile ilgili şeyler anlatmıştı Hari Mohini'ye. Hari Mohini de bazen Sucharita'dan Gora'nın yazılarını okumasını isterdi. Yazılanların hepsini tam olarak anlayamıyordu ama en azından Gora'nın kutsal yazılara sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve yazılanların günümüz toplumunun gevşekliğine karşı bir protesto niteliği taşıdığını görebiliyordu. Ne olursa olsun öğle uykusuna gitmeden önce bu yazıları dinlemek onu çok rahatlatıyordu. Hari Mohini Gora'ya karşı büyük bir hayranlık duyuyordu. Çünkü İngiliz eğitimi almış genç bir adamın dinine bu kadar bağlı olmasından daha muhteşem bir şey yoktu. Binoy'u ilk defa o Brahmo evinde gördüğünde ondan hoşlanmıştı. Ama onu daha yakından tanıyıp kendi evine yerleştikten sonra davranışlarındaki hatalar Hari Mohini'yi rahatsız etmeye başlamıştı. Daha önce Bino'ya çok güvendiği için ona haksız yere sitem ediyordu. Bu yüzden Gora ile tanışmayı dört gözle bekliyordu. Gora'yı görür görmez hayret içinde kaldı. İşte gerçek bir Brahman diye düşündü. Kutsal bir ateşin alevi gibi parlıyordu. Mahadev gibi ışık saçıyordu. Mahadev, Shiva'nın adlarından biri. Ona o kadar çok saygı besliyordu ki, Gora saygılarını sunmak için eğilince şaşkınlıkla geriledi. Hakkınızda çok şey duydum dedi Harimohini. Ama şimdi sizi görünce sizi hapse nasıl atabildiler şaşıyorum. Sizin gibi insanlar yargıç olsaydı dedi Gora gülerek. Hapishanelerde yalnızca yarasalar ve fareler olurdu. Hayır yavrum diye karşılık verdi Harimohini. Bu dünyada hırsızlar ve dolandırıcılar her zaman olacak. Ama yargıç kör müydü? Sizin sıradan bir insan değil de Tanrı'nın seçilmişlerinden biri olduğunuzu anlamak için yüzünüze bakmak yeterli. Yalnızca hapishaneler dolsun diye insanlar hapse atılır mı? Aman Tanrım, bu ne biçim adalet? Yargıçlar insanların yüzüne bakıp Tanrı'nın ihtişamını görmekten korktukları için işlerini yalnızca kanun kitaplarına bakarak yaparlar. Yoksa bu kadar insanı kırbaçlattıktan, hapse attıktan ve hatta astıktan sonra nasıl rahat rahat yemeklerini yer ya da uyurlar? Boş vakit buldukça Ratarani'ye yazılarınızı okutuyordum. Uzun zamandır bu sözleri sizin dudaklarınızdan duyma zevkini tatmak istiyordum. Ben zavallı, aptal ve talihsiz bir kadınım. Her şeyi anlayamıyorum ama sizden biraz bilgelik öğrenebileceğimi düşünüyorum. Gora, Harimohin'in söylediklerine karşı çıkmadan alçak gönüllü bir şekilde oturmaya devam etti. Gitmeden önce bir şeyler yemelisiniz diye devam etti Harimohini. Uzun zamandır sizin gibi bir Brahman çocuğunu ağırlamamıştım. Bugünlük şekerlemelerle yetinmelisiniz ama başka gün sizi yemeye de beklerim. Harimohini şekerleme getirmek için odadan çıktığında Gora ile baş başa kalan Sucharita rahatsız olmuştu. Bugün Binoy sizi görmeye geldi mi diye sordu Gora birden. Evet, bir süredir Binoy'u görmedim ama buraya neden geldiğini biliyorum. Bir süre ikisi de bir şey söylemedi. Binoy'u Brahmo geleneklerine göre evlendirmeye çalışıyorsunuz diye sözünü sürdürdü Gora. Sizce bu adil mi? Bu söz Sucharita'ya dokunmuştu. Bir anda bütün utangaçlığı ve tereddüdü kaybolmuştu. Doğrudan Gora'nın yüzüne bakıp yanıt verdi. Brahmo geleneklerine göre evliliğin doğru olmadığını mı söylememi bekliyorsunuz? Emin olun, sizin zayıf karakterli biri gibi davranmanızı beklemiyorum diye yanıt verdi Gora. Sıradan, mezhepçi insanlardan beklenebilecek şeylerden daha fazlasını görüyorum sizde. Yalnızca kendi mezhebine adam çekebilmek için durmadan çalışanlardan daha üstün olduğunuza eminim. Kendinizi yalnızca kendi fikirlerinize göre değerlendirmenizi ve başkalarının fikirlerine bakıp küçük görmemenizi istiyorum sizden. Yalnızca herhangi bir mezhebin bir üyesi olmadığınızı anlamalısınız. Sucharita bütün gücünü toplayarak karşılık verdi. Yani siz herhangi bir mezhebe ait değil misiniz? Hayır, ben bir Hinduyum dedi Gora. Bir Hindu hiçbir mezhebe ait değildir. Hindular hiçbir tanıma sığmayacak kadar engin olan bir ulustur. Nasıl okyanus dalgalarıyla aynı şey değilse, Hindular da mezheplere göre değerlendirilemez. Eğer herhangi bir mezhebe bağlı değilseniz, Hindular arasında mezhep ruhu neden bu kadar yaygın? Bir insana saldırdığınızda neden kendisini korur? Çünkü canlıdır. Bir taş bütün darbelere sessizce katlanabilir. Eğer Hindular benim dinin özü olarak gördüğüm şeyi bir tehdit sayıyorlarsa o zaman ne yapmalıyım? Söyleyin bana. Size anlatayım dedi Gora. Görev olarak benimsediğiniz bir şey yüzünden Hindu ulusu acı çekiyorsa o zaman bir hata yapıp yapmadığınızı ya da körlemesine davranıp davranmadığınızı ve meseleyi mümkün olan her açıdan ele alıp almadığınızı düşünmelisiniz. Alışkanlıklarınız ve tembelliğiniz yüzünden kendi toplumunuzun inanışlarını en doğrusu olarak görüp şiddete başvurmak doğru değildir. Bir fare bir geminin gövdesinde bir delik açtığında yalnızca kendi isteklerini ve rahatını düşünür. Böyle bir delik açarak elde edeceği faydanın neden olduğu kayba kıyasla ne kadar önemsiz olduğunu anlamaz. Bu nedenle siz de yalnızca kendi mezhebinizin çıkarı için mi yoksa bütün dünyanın yararına mı hareket ettiğinizi düşünmelisiniz. İnsanlığın tamamının ne demek olduğunu biliyor musunuz? Ne kadar çeşitli ihtiyaçları olduğunu, ne kadar farklı eğilimleri olduğunu, ne kadar farklı yaratıldıklarını biliyor musunuz? Bütün insanlar aynı seviyede değildir. Bazıları dağların karşısında, bazıları deniz kıyılarında, bazıları da ovaların ortasındadır. Hepsinin oldukları yerde kalma gücü olmasına rağmen sürekli hareket halindedirler. Bütün insanların Yalnızca sizin mezhebinizin otoritesini benimsemesini mi istiyorsunuz? Gözlerinizi kapatıp bütün insanların aynı olduğunu ve Brahmo Samaj'ın bir üyesi olmak için doğduklarını mı düşünmek istiyorsunuz? Eğer böyle düşünüyorsanız, o halde kendi güçlerine olan aşırı güvenleri yüzünden uluslar arasında farkların paha biçilemez derecede değerli olduğunu kabul etmeyen ve insanlık için en iyi olanın dünyadaki bütün diğer ulusların kendilerine boyun eğmesi olduğunu düşünenlerden bir farkınız kalır mı? 43. ayrımın sonu. Sayfa 408.